Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Bülent Pekcan yok. O şu anda Türkiye'ye dönüş yolunda. CES fuarından dönüyor. Geldiğinde bize aktaracak neler gördüğünü. Girdiği toplantılardan notlarını aktaracak. Ama tabii şöyle bir durum var. Bu haftadan CES'i çıkarırsanız geriye hiçbir şey kalmıyor. Gündem maddesi olarak 3-4 madde kalıyor. O yüzden ben de bir CES fuarında çıkan ürünlerle ilgili bir derleme yapacağım şimdi. Daha sonra bazılarının detaylarını yine gireriz. Yine bazılarını Levent abi geldiğinde belki de gündemde tekrar hatırlatırım ben önemli bazı şeyleri. Konuşuruz haftaya. Şimdi 7-12 Ocak arasını konuşacağız. 2 numaralı gündem. CES fuarıyla başlayacağız. Bazı bizi ilgilendiren haberler var. Genel olarak sektörün gidişatını ilgilendiren haberler var. Başlayalım. Şimdi Nvidia RTX 2060'ını beklendiği üzere çıkaracaktı zaten. Artık çıkıyor. Her şeyi açıklandı. Yakında gelecek. RTX 2060 adından da anlaşılacağı üzere RTX yani Ray Tracing'i destekliyor. Bir de 1160 ile ilgili bir söylenti vardı. O söylenti hala söylenti. Ben olasılık dahilinde görüyorum açıkçası. Eski 1000 serisinden bir kartın adının değiştirilerek 1160 olması ve daha ucuz olması, içinde tabii ki Ray Tracing olmaması bana mantıklı geliyor. Çünkü şöyle bir durum var. 2060'da $350'dan çıkış yapacak. Bu 960, 1060'tan beri gelen, hatta ondan öncesinde 760'tan gelen 60 trendini fiyat olarak bozan bir rakam. Yukarı çeken bir rakam. Zaten RTX ailesinin tamamında bu yukarı gidişi gördük. Bunun sebebi tabii işte hani Nvidia çok yatırım yaptı vesaire. Onlar ayrı konular. Rakipsizlik. Buna bu fiyatı maalesef karşılayacak, daha doğrusu kartı karşılayacak bir ürün yok. Biraz sonra konuşacağız onu. Dolayısıyla bu da yüksek fiyattan çıkıyor. $350'dan çıkıyor. Baktığınızda gelişmeyi Nvidia daha çok hani hep öyle yapar. Bütün sunumlarında. Bir öncekine değil de işte eskisi 960 sahibine tavsiye eder. Direkt hani bir önceki nesille kıyaslamaktan kaçınır. Tabii öyle kıyaslarsanız bu muazzam bir artışa tekabül eder. 1060'a kıyaslarsak da 1060'ın da üzerine ciddi bir performans katacaktır. Çünkü kendisinin şu an ilk çıkan benchmarklara göre performansı 1070 hatta 1070 Ti seviyesinde. Bu da mantıklı çünkü 2080'lerde işte 1080 ve 1080 Ti'yi karşılıyordu. Bunlar da bu da 1070 Ti'nin performansını adı 60 serisinden olmasına rağmen verecek ama fiyatı da neredeyse o kadar olacak. Dolayısıyla orada size bir fiyat avantajı yaşatmayacak. Ne diyeceğiz? İşte biz 1080 almayı düşünenlere, 1080 serisinden almayı düşünenlere artık bazen bazı kartlarda hiç fark kalmadı. Direkt 2080'i tavsiye ediyorduk. Şimdi diyeceğiz ki 1070 alacağınıza yine piyasadaki fiyata bağlı olarak 2060 alın diyeceğiz. Hem performans aynı olacak hem de üstüne Ray Tracing gibi artılar getirmiş olacak. Tabii Türkiye fiyatları açıklandığında görürüz. Zaten ufak ufak herhalde biz 1000 serisini artık sıfır olarak bulamamaya başlarız. Birazcık orada şey olur. Bu miningçilerin elinde kalanlar ikinci ellere düşmeye başlar. Ucuz olarak belki o şekilde alınabilir. Ama sıfır olarak yeni kartı aldığınızda fiyat farkı az ya da yoksa artık 2000 serisini almanız lazım. Buradaki üzücü durum şu. 1060 bizim tavsiye ettiğimiz, en çok tavsiye ettiğimiz karttı. O kartın yerine bir 2000'li seri gelmemiş oldu fiyat anlamında. Orada işte bu bahsettiğim 1160'ın belki gelmesi söz konusu olabilir. Göreceğiz, bakacağız. Yani dediğim gibi 1070'in performansını zaten biliyorsunuz, 1070 Ti'nin performansını. Bu kötü bir şey değil. Ama Ray Tracing'de ne oldu? Ray Tracing için 2080'in zorlandığını ve 70'in zorlandığını düşünürsek 2060 için de Ray Tracing performans düşürücü bir kalem olacak. Bu yine 1080p'de oynanabilir FPS'yi sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. Ray Tracing açıkken. Onu da bakarız. Zaten oyun yok hala yeterli miktarda. Battlefield 5'te deniyoruz çoğunu. Ama bu sene içinde yeni oyunlarda özellikle Ray Tracing olmasa da bu Nvidia'nın yapay zekalı DLSS sistemini birçok oyunun destekleyeceği gözüküyor. Ray Tracing'e göre herhalde biraz daha kolay onun adapte edilmesi. Bir de tabii performans arttırma söylemi olduğu için insanlara daha cazip gelecek. Normal anti-aliasing yöntemlerini açacağınıza DLSS'i açacaksınız. Dolayısıyla hem görüntü kalitenizi artacak hem de performans düşüşü yaşamayacaksınız iddiası var. Bakalım desteklendikçe biz de test ederiz. Bu arada oyun demişken Anthem ya da Battlefield 5'i verecek Nvidia. Burada kartlarla beraber, 2000 serisiyle beraber onu da not olarak düşeyim. Zaten Battlefield 5 kampanyası başlamıştı. Buna Anthem de dahil olmuş. Daha çok konuşulan neredeyse, bundan daha çok konuşulan konu Adaptive Sync teknolojisinin Nvidia'ya geliyor olması. Bunu yanlış bir şekilde FreeSync destekleyecek diye aktardı tabii bazı yayınlar. FreeSync bu Adaptive Sync'in AMD'cesi. Onların verdiği isim. Dolayısıyla Nvidia FreeSync desteklemiyor. Adaptive Sync bu teknolojinin asıl adı olan Adaptive Sync'i destekliyor. Adaptive Sync teknolojisine sahip monitörler Nvidia'nın sürücü güncellemesinden sonra artık hani Nvidia'nın biliyorsunuz G-Sync standardı vardı. O olmasa bile bu sistemi destekleyebilecekler. Ama şöyle bir durum var. Her monitörde çalışmayacak. Yani bugün Adaptive Sync ya da FreeSync destekli her monitör bu sürücü güncellemesinden sonra otomatikman bu özelliği almayacak. Nvidia'nın demesi şu. Biz diyor test ettik. Bir sürü yüzlerce monitör test ettik. Sorun olanlar oldu. İşte sorunları da çeşitlendirmişler. Kiminde ekran titremiş, kiminde olmamış, kiminde başka sorunlar olmuş. Deneyim, süper olan deneyim olan monitörleri biz dedi bulduk. 15 civarı bir monitörden söz ediliyor. Denemeye de devam edeceğiz. Bu da hala bir süreç diyor. O monitörlerde siz açabileceksiniz. Yine otomatik olmayacak. Kendinizin açması gerekiyor bu Adaptive Sync desteğini. Orada artık bizim onayımıza sahip monitörlerde kullanabileceksiniz diyor. Benim tahminim şu, muhtemelen Nvidia'nın desteklemediği monitörlerde de bunun açma yolu bulunur. Yani kendileri eğer o yola girmezse kullanıcılar belki hatta şey yapar. İşte o monitörü Nvidia'nın desteklediği monitörmüş gibi tanıtmanın bile yolunu bulurlar. Ama şeyin iddianın test edilmesi gerekiyor. Hani hakikaten belki de açacaksınız destekleyen bir monitörde ve sorun çıkacak. Bu olabilecek bir şey. Böyle bunların da deneyeceğiz, bakacağız. Ben 15'te sınırlı kalacağını zannetmiyorum. Bundan sonra zaten o kapak açıldı, yol açıldı. Nvidia da günün birinde bence AMD kadar olmasa da hani güzel monitörlerde, güncel monitörlerde FreeSync desteğini ya da işte Adaptive Sync doğru adıyla söylenmesi gereken adıyla Adaptive Sync'i destekler. Olması gereken zaten buydu en başından beri. Bu arada G-Sync terk edilmiyor. Nvidia devam ediyor o işe. Burada daha önceki gündemlerde Levent abi de söylemişti zaten. Intel'in FreeSync'i desteklemesi, Adaptive Sync'i desteklemesi tabii ki sektörün de oraya doğru kayması için çok bir ağırlık oldu. O dengeyi bozdu. Burada şunu da söylemek lazım. Benimki şahsi fikrim Nvidia'nın G-Sync konusunda zaten hani çok fazla böyle baskıcı olmadığını ben düşünüyorum. Burada G-Sync daha çok monitör üreticilerine yarıyordu. Çünkü G-Sync'li ürünleri pahalı satıyorlardı ya da pahalı satacakları ürünlere G-Sync koyuyorlardı. Dolayısıyla o monitörlerden elde edilen, oyuncu monitörlerinden elde edilen karı artırıyordu. Halbuki FreeSync desteklediğiniz zaman herhangi bir, zaten adı üstünde free olması bir gelir getirmiyordu monitörcülere ama monitör üreticilerine onlar yine de işte refresh özelliğini yani refresh'i değişebilen, tazeleme olarak değişebilen monitörü üretmesi gerekiyordu. Ama bunu ürettiği için ekstra pahalıya satamıyordu. Yani bunda FreeSync var, bu monitör böyle. O yüzden işte fiyatı $100 arttı diyemiyorlardı. Ama Nvidia'da diyebiliyorlardı. Çünkü herkes biliyor ki G-Sync modülü pahalı. Ve parayla. Pahalısı ayrı konu. Birazcık o yüzden ben bunda Nvidia'dan çok monitör üreticilerinin buna engel olduğunu düşünüyorum ezelden beridir. Şimdi artık o devir geçti. FreeSync çok fazla yayıldı. Televizyonlara geldi, konsollara geldi. Standart olmak üzere. Adı Adaptive Sync olsun, FreeSync olsun önemli değil. Nvidia'nın desteklemesi güzel bir şey. Ama 15 monitör yani az monitörde desteklenmesi can sıkacak. Çünkü baktığımda şöyle hani hepimizde olan monitörlerden bilmiyorum baktığınız zaman ben çok fazla göremedim. Artık olanlar bakarlar denerler söylerler bize sonuçları. Bizdekilerden birine denk gelirse biz de deneyeceğiz tabii ki de. Ama tahmin ediyorum bu liste 15'te kalmaz. Daha çok monitör destekler. Laptoplara da RTX geliyor. Orada da yine iki yol izleniyor. Birincisi normal masaüstü RTX'ler kullanılacak, GPU'lar kullanacak. Bir de Max-Q'lar devam ediyor aynı şekilde daha da incelsin diye. Birebir masaüstündeki gibi mi? Yani çok büyük oranla aynı gözüküyor ama saat hızlarında değişiklik var. Biraz daha yavaş olacaklar laptoplarda. Ama çok daha yavaş olmayacaklar. En azından 1000 serisinden hızlı olacakları zaten kesin. Onun üstüne tabii bir de laptoplara da ray tracing özelliği gelmiş olacak oyunlarda. Nvidia cephesindeki durumlar böyle. AMD'ye döndüğümüz zaman onlar tabii bir çift taraflı savaş veriyor. Bir tarafta Nvidia var, orada bir kaybedilmiş bir savaş var. Diğer taraftan Intel var. Intel'le olan savaşlarında da tam tersi artık üst üste vuruyorlar. Hani artık daha önce söylemiştik. Zamanında biz Athlon XP'lere geçtiğimiz zaman Intel tökezlemişti orada. Ama geri dönüşleri Core serisiyle olmuştu ve arka arkaya Core serilerini çıkartarak AMD'yi yok etmişlerdi. O yıldan bu yana da AMD hep ikinci ve daha ucuz oyuncu olarak devam ederken Intel bu sefer 10 nanometre geçişinde tökezleyince AMD'ye zaman kazandırdı ve AMD öne geçti. Çekirdek özellikle yarışında. Şimdi de ilk Ryzen işte Ryzen'in güncellemesi derken Ryzen 3'ler söz konusu ortaya çıkıyor. Hiç durmadan arka arkaya işlemci çıkarıyorlar, açıklıyorlar. Bu da tabii Intel hani böyle bulmuşken en zayıf anlarında tabii ki fırsatı değerlendirecek AMD. Ryzen 3'ün CS'deki testinde 9900, Intel'in 9900K işlemcisinden daha hızlı olduğunu gösteren bir benchmark yayınladılar. Üstelik daha az güç tüketimine sahip. Tabii o final işlemci midir, saat hızları nedir vesaire onlar daha belli değil. Ama şöyle bir şey var. Bu Ryzen'in 3 serisi gerçekten çok parlak gözüküyor ve güzel tarafı şu. Görünen o ki soket değişmediği için mevcut anakartınızı, mevcut Ryzen işlemcinizi, Ryzen sisteminizi güncelleyebilirsiniz eğer isterseniz. Intel tarafında hep biliyorsunuz bir soket sorunu çıkar. Yeni anakart aldırmaya çalışır. Burada AMD'nin zaten baştan sözü vardı AM4 ile ilgili. Ryzen 3 çok güzel gözüküyor bakalım. Orada AMD'nin durumu iyi. Ekran kartı tarafındaki durumlarda çok parlak bir haberimiz yok. Radeon 7'yi duyurdular. Bu 7 nanometre ile güncellenmiş Vega'lar aslında bakarsanız ve ilk duyurunun ben gayet sevimsiz olduğunu düşünüyorum bizim açımızdan. Çünkü AMD'nin iddiası bu ürün diyor ki 2080 ile başa baş mücadele ediyor. Ama fiyat açıklanan fiyatı da $700. 2080'in fiyatı da o civar zaten. Dolayısıyla aynı fiyatlara satılırsa niye AMD almalıyızın cevabı yok. Çünkü RTX her ne kadar kullanın kullanmayın o ayrı konu. Bir ekstra bir şeyle geliyor sonuçta. Yok yapay zeka ile geliyor, ray tracing ile geliyor. Ekstra teknolojiyle geliyor. Bunun kullanılır, onun alanı farklı kullanılıp kullanılmaması. Ama içinde var sonuçta fazlalık. AMD'de hala bunların adı geçmiyor. Hatta tekrar söylediler. Tabana yayılmadığı sürece bu teknolojinin ileriye bir işe yarayacağını düşünmüyoruz diyorlar. Bu da yanlış sayılmaz. Ama sonuç itibariyle AMD bu teknolojiyi sunmadığı sürece Nvidia'nın kartlarıyla aynı fiyata ürün sattığında dezavantajlı olur. Burada yapılması gereken şey bu 7 serisinin fiyatının ucuz olması. Ama işte orada AMD kendi ayağını sıktığı bir HBM kurşunu var. HBM o kadar pahalı bir şey ki o yüzden tahmin ediyorum bu Vega serisi bir türlü olması gerektiği gibi ucuzlamıyor. Bir de tabii güç tüketimi ve ısınma sorunu da var. Burada da yine 2080 ile kafa kafaya çıkacak kartın fiyat olarak da kafa kafaya olduğu gözüküyor. Ben öyle kalacağını düşünmüyorum. Bence bu Radeon 7 kesinlikle 2080'in altında fiyatlanacaktır bir şekilde. Performansı 2080 civarı olur mu? Yani yine Vega'yı bildiğimiz için Vega 64'ü bayağı iddialı bir açıklama. %25-30 performans farkı eski nesile göre ekleyeceğiz üstüne diyor. Bakalım göreceğiz inşallah eklerler de şu rakipsizlik durumu bozulur. En azından şey olsun hani 2070 var, 2060 var. Bunların karşısında bir işte bu Radeon 7 durursa güzel olur. Onların da fiyatının aşağıya gelmesine sebebiyet verebilir. Ama aynı fiyattan, 2080 fiyattan çıkarsa işi çok zor olur. Tabii işin şey tarafına girmedim. Bir de işin compute tarafı var. Orada iş yaparken de bu cihazlar sonuçta ekran kartları yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ben sadece oyun açısından baktım. Ryzen'ler laptoplara da 12 nanometre güncellemesiyle gelecekler. Orada zaten sorun şu, firmaların düzgün, güzel tasarımlı laptoplar çıkarması lazım. Yoksa hani işlemcisinden kaynaklanan bir sorun olmaz ama biz güzel Intel eş değerindeki bilgisayarların aynısını AMD'de bulabilecek miyiz Ryzen işlemcili olarak? Bulursak işte onların fiyatı daha mı ucuz olacak acaba? Bir de tabii performans konusu da var, o ayrı konu ama Burada önemli olan şey o laptopların satın alınabilir hale gelmesi, bulunması piyasada. Division 2'yi de bu arada duyurdular, bundle olarak sundukları oyunlardan bir tanesi olacak. Intel tarafında 10 nanometre Ice Lake işlemcilerinin sene sonunda çıkacağı haberi var. Levent abi zaten bu Intel'le gitmişti, biliyorsunuz, söylemiştik. Dolayısıyla detayları ondan alacağız. 10 nanometre geliyor artık Intel'de. Tabii 2019'un sonu demek bence artık bir sonraki sene, yani 2020 demek onun piyasada yerleşmesi, bulunması vesairesi. Ama göreceğiz bakalım. Küçük cihazlar içinde Foveros 3D tasarımlı Lakefield işlemcileri gelecekmiş. Onda da biliyorsunuz aynı bu belleklerde olduğu gibi Intel işlemcinin birimlerini üst üste koyacak. Bunun avantajlarından bir tanesi çok küçük bir PCB'de devre kartında her şeyi toparlamak mümkün olacak. Çünkü anakartın üzerinde bulunan bazı şeyleri işlemcinin üzerine koyabileceksiniz. Dolayısıyla başka şeyler için, daha büyük batarya, belki katlanabilir ekran için yer kalmış olacak. O yüzden bu aslında güzel bir gelişme. Intel'i mobil tarafta tekrar canlandırabilir. Tabii aslında normal işlemcilerde de bu 3 boyutlu tasarım geldiğinde belki şeyi göreceğiz ileride. Biliyorsunuz kuzey köprüleri yok olmuştu. İşlemcilerin içine girmişti. Bakarsınız güney köprüsü dediğimiz anakartın genelinin girişini çıkışından sorumlu kısmı da bir bakmışsınız işlemcinin içine girivermiş. Bu güzel bir gelişme. Bu 10 nanometreden daha önemli bir gelişme aslında bakarsanız. Bu arada Ryzen 3'te de iki parça var. Onlar da işlemci çekirdeğiyle işte bu bellek kontrolcüsü vesaire olan kısmı ayırmışlar. Artık işlemci üstünde iki tane parça var gözüküyor. Bir zararı yok öyle olmasının ama hani tam full tek bir çekirdek halinde yapılamamış. Onu da not olarak belirteyim. Üretim teknolojilerinin farklılığından dolayı. CES'te göstermeyeni dövdüklerini düşündüğüm bir telefon yayınlandı. FlexPay diye. O da işte şu meşhur daha önce fotoğraflarını gördüğümüz katlanabilir telefon. Ben Virgin linkini verdim çünkü onlarla aynı fikirdeyim. Hakikaten rezil bir şey diyorlar. Öyle gözüküyor. Yani ikiye katlandığında iki tane telefon oluyormuş. İki sim kartı varmış ama programlar, yani yazılım içinde kullandıkları yazılım sürekli saçmalıyormuş. Valla felaket bir şeye benziyor. Benim aklıma gelen tek kullanımı bunun sarılabilir yapısından dolayı bazı cihazların ekranı olarak kullanılabilirliği bir tek aklıma geliyor. Yani kimsenin bunu cep telefonu olarak alacağını ben hayal edemiyorum. Bir de ürün satışa çıkmış bu yarım yamalak haliyle. Ucuz da değil yani baktığınız zaman $1,320 gözüküyor. Bence olmamış ama dediğim gibi şey olarak kullanılabilir. Mesela ne bileyim aklıma gelen koltukların arkasındaki işte ekranlar, onlar onlara sarılabilir koltuk şeklinde. Onun şeklini alabilir. Başka da şu an aklıma bir şey gelmedi. Apple'dan haber var. CES'te bir ürün duyurusu yapmamış olmasına rağmen akıllı TV'lere yayılıyor uygulaması. Bundan sonra Samsung TV'lerde, Sony'lerde Apple'dan aldığınız içerikleri izleyebileceksiniz, aktarabileceksiniz. AirPlay 2 desteği de geliyor. İşte bu da şeyi Apple'ın televizyon işine gireceği haberi yayıncı olarak Netflix gibi ona karşı bir rakip olacağına dair haberleri körüklüyor. Bir yalanlama da ben hani görmedim bugüne kadar. Sonuçta Apple araba da yapıyor dendi, olmadı o işler. Ona ama yalanlamışlardı böyle bir şey yok diye o zaman da. İşte bunda öyle bir şey yok. Olabilir. Hani böyle gerçekten de bütün eğer Samsung'a işte başta Samsung rakibi Samsung'a yayılmak televizyonda olacak, Sony'de olacak. Demek ki ciddi bir yatırım düşünülüyor. Çünkü hizmetten para kazanmak, cihazdan para kazanmaktan daha tatlı bir şey. Neden olmasın? Gidip televizyon yapıp uğraşacağına, mevcut televizyonlara hizmet olarak satılırsa yine Apple çok mutlu olur satışlarından. Çünkü benim de etrafımda gördüğüm kadarıyla herkes iTunes'tan, televizyondan daha doğrusu memnun. Apple kullanmayanlar, cihaz kullanmayanlar bile Apple TV'yi kullanıyorlar. Özellikle çocuğu olanlar bunu daha önce Levent abi de söylemişti. İçerik anlamında çok zengin, çok tatmin edici. Televizyonların hepsinde olması Apple'a ciddi şekilde yarar. Asus %97 ekran gövde oranına sahip laptop yaptı. Biz Asus'u hep daha doğrusu genel olarak Asus'u, MSI'yı çerçevelerden eleştiririz. Çok inceltemiyorlar diye. O konuda Dell XPS çok iyidir. İşte Asus güzel bir tablet, bir ekran yapmış. Kenarlar gerçekten incecik. Fakat şöyle bir şey var. Ters çentik uygulaması. Bunu başka laptopta da gördüm. Ekrandan, tabii onların da biliyorsunuz webcam'i var. Onu ekrandan çalmamak için ekranın üstüne çıkıntı yapmışlar. Kullanımı bir zarar vereceğini zannetmiyorum. Herhalde muhtemelen oradan açıp kapama yapacağız ekranı fiziki olarak. Tutma yeri gibi iş görür. Onun dışında gerçekten çok gügüzel gözüküyor. ZenBook S13 incecik çerçevesiyle. Bakayım başka ne var? Evet, bu arada Dell demişken XPS 13'te onlar çerçeveleri azaltınca webcam'i aşağıya koymuşlardı ki bütün fotoğrafçılar bilirler, fotoğrafla uğraşanlar, bir insanı çirkin göstermek istiyorsanız özellikle aşağıdan çekersiniz. Çok en kötü açıdır o. O yüzden eleştiriliyordu. Şimdi yeni XPS 13'te webcam tekrar yukarı çıkmış. Olması gerektiği gibi olmuş yani. Lenovo Yoga S940'ta güzel bir ekran kullanmış. O da ekrana yatırım yapmış. Yine çerçeveler incecik ama bunun özelliği ekranın aynı cep telefonlarında olduğu gibi yuvarlatılmış olması. Dolayısıyla var olan çerçevenin de daha az gözükmesini daha sağlamış. Bence gayet güzel bir çözüm olmuş buradan bakıldığında. Tabii gelirse testi daha da yakından görürüz ama çok mantıklı bence de. Kenarın yuvarlatılmış olmasının kullanıma hiçbir zararı yok. Hatta işte olan çerçeveyi de daha az gösteriyor. Akıllıca bence. 4K OLED'li bir C730 modeli de var. Lenovo'nun, onu da göstermişler. O biraz daha bilmiyorum. 4K olmasını ben daha alışamadım. Laptoplarda yalnız bir faydasını göremedim. Ama OLED olması tabii bir renk anlamında çekici hale getiriyor. Ama işte OLED'in bir kötü bilinirliği de var. Televizyonlarda insanlar çekiniyorlar. İşte yanma yapıyor vesaire diye. Laptop da çok uzun süre kullanılacak bir şey. Bilmiyorum insanlar çekinmeden alabilir mi? Alienware Aria 51 diye bir laptopu var. Bunun özelliği modüler CPU ve GPU desteğiyle geliyor. Siz bunu alırken düşük GPU ya da CPU ile aldınız diyelim. Aynı PC'de olduğu gibi bir konfiguratör çıkacak. Oradan işte işlemci şu olsun, GPU bu olsun diyorsunuz. Sonra parayı buluyorsunuz. Diyorsunuz ki GPU'yu upgrade edeyim. Alienware size onu da satıyor. Ve upgrade ediyorsunuz. Fakat o parçalar, yani bu hep güzel bir hayaldir de hiçbir zaman o aklımızda olduğu gibi uygulanmaz. Ya işte parçalar çok pahalı olur, mantıksız hale gelir. Genellikle bu bilgisayarlar alındığı gibi kalır. Siz sadece ilk başta işte kendiniz istediğiniz donanımla almış olursunuz ve öyle hayatına devam eder. Buralarda pek o riske zaten girileceğini zannetmiyorum. Burada hani bir bildiğim kadarıyla Monster'da öyle bir şey vardı. Hala yapıyorlar mı bilmiyorum. Gidiyordunuz bazı modellerde. Tabii pahalı, dediğim gibi parça pahalıydı ama parasını ödeyene biraz upgrade imkanı sunuyorlardı eskiden. Montajını da kendileri yapıyorlardı tabii. Parçalar pahalı olduğu için Türkiye gibi yerlerde bu işler çok riskli oluyor. O stoğu tutmak istemiyor firmalar. 8K birliği duyuruldu. Görevleri 8K'yı yaymak ve tabii ki kafa karışıklıklarını engellemek. Böylelikle format savaşları, insanların kafasını karıştıran şu format savaşlarına da bir standart belki 8K bahanesiyle getirilmesi. Samsung var, Panasonic var, TCL var, Hisense var, AUO var. Bunlar birleşmişler ve 8K için bazı standartlar belirlemeye çalışacaklarmış. Daha çünkü hani televizyonlar geldi ama o dalga gelmedi. Hani 4K'da çok fazla televizyon artık var. Bu saatten sonra bir şey değişmez ama 8K ile birlikte belki daha düzgün, daha kullanıcı dostu terimler kullanılabilir. Ben en çok HDR meselesindeki karmaşanın aslında çözülmesini isterdim. Ama çözüleceğine daha da çok yayıldı. Üstelik hani bizim bilgisayar monitörlerine kadar da bulaşmış durumda. Oradaki standartlar bile farklı birbirinden. Sırf HDR diye satmak için standart uyduruldu. Yani o seviyeye kadar indi. Tabii böyle olunca televizyonlar da çok yer kaplıyor CES'te. Mesela LG'nin OLED TV'si. İşiniz bitti, izlediniz. altta bir ünitesi var. Onun içine sanki firmanın kepengini kapatması gibi kapatıyor kendini içine ve yok oluyor etraftan, gözünüzün önünden. Sonra basınca da çat diye çıkıyormuş 10 saniyede. İlginç bir şey ama bilmiyorum. Yani neden böyle bir şey isteyebilirim? Televizyon benim ne bileyim camımın önündedir. Manzaramı kapatıyordur. İzlemeyince manzarayı geri almış olurum. Ama genelde bizlerin evlerinde, normal insan evlerinde onun yeri ayrılır zaten. Hatta bütün salon ona göre dizilir. Ve hep onun yeri orasıdır artık. Yani onu oradan aşağı çekseniz bile arkasından duvar çıkar. Üstelik de kirlenir. Kirli duvarı gösterirsiniz. Bu pek bizim evlerimizin tasarımı düşünülerek yapılmış bir şey değil. Bence. Sony 8K TV'sini gösterdi. 8K geliyor. Yani bu zaten bildiğimiz bir şeydi. Ufak ufak artık ürünleri de göstermeye başladılar. Samsung da aynı şekilde. Onlar da 8K TV'lerini gösterdiler. 8K'da tabii şey daha da yük binecek. Şimdi içerik zaten 4K'da da bile 4K'da biraz ne yapıyoruz? Alt çözünürlükleri upscale ediyor televizyon. Öyle izliyoruz. Şimdi 8K oldu mu? Full HD içeriğin daha da beter scale edilmesi lazım. Ve hani o upscale içeriği bozmadan yapıldığında bir anlamı olan bir şey. Tabii firmaların iddiası şu. Biz artık hani işine koyduğumuz işlemcilerle 8K upscale'i de düzgün yapıyoruz. Size o keyfi yaşatıyoruz diyorlar. Ama 8K tabii ki daha uzak bir gelecek. Hani televizyon gelse bile zaten millet yeni aldı 4K televizyonlarını ve tam değerlendiremiyor. 8K'nın kendisi o 4K'yı hani atın 8K'ya geçin baskısı yaratabilecek bir şey değil. Bu sadece teknolojinin doğal dönüşümü. Yine ne olacak? 8K TV'ler yine süper pahalı ve büyük gelecekler. Sonra bir bakacaksınız piyasada 8K olmayan televizyon kalmamış. 4K'da da böyle bir geçiş oldu aslında. 4K'yı çoğu kişi yeni televizyon alırken 4K istediği için değil 1080p televizyon artık kalmadığı için aldılar. Ya da mantıksız oldu yani fiyat aralıkları düşünce. Bu da öyle olacaktır. Google Assistant Connect sistemini geliştiriyor. Bu da şey, bu güzel bir şey. Mesela örnekte sadece örnekleri var zaten. Bir final ürün yok. E-Ink ile çalışan ekran yapmışlar. Amaç şu, bu dijital asistanlar sonuçta pahalı şeyler. Hani bazı gereksinimleri var. Diyorlar ki Google'ın hedefi asistanların özelliklerini bölelim parça parça. Onları ucuz ucuz cihazlar yapalım. Yani bir işe yarasın. O asistan size o gün sadece hava durumunu göstersin mesela. O zaman ne oluyor? E-Ink ekranlı basit ucuz bir şey yapıyorsunuz. O sadece hava durumuyla ilgili bilgi veriyor. O kadar. Onunla konuşamıyorsunuz mesela. Mikrofonu yok çünkü üzerinde. Bu tarz birbirine bağlı küçük cihazları yapmak istiyormuş Google. Hatta işte şey diyor. Bir çamaşır makinesini full akıllı hale, asistanla destekli hale getirmek yerine tek bir fonksiyonunu koyalım. Akıllı asistanla birkaç verilebilecek komut olsun, onları alsın, yapsın. Daha fazlasını yapamasın. Bu da tabii maliyetini düşürecek ve yayılmasını hızlandıracak. Mantıklı bir şey. Hatta şey bile belki olabilir. Hani çamaşır makinesine aynı bizim bu fotoğraf makinelerinde olduğu gibi boş bir düğme koyarsınız. Asistandan siz eklersiniz o özellikleri. Şu hangi emirleri alacak, edecek ve onun işi size düşer. Kendiniz fix 5 tane komutla çamaşır makinesini kullanırsınız. Yani süper akıllı olması gerekmiyor çünkü hakikaten düşündüğünüz zaman çamaşır makinesine verilebilecek komutlar belli. SanDisk 4 TB USB bellek gösterdi. Satışa çıkarmadı. Gösterdi. Bazen SanDisk bunu yapıyor. Ürünü gösteriyor ama o ürün hiçbir zaman çıkmıyor. Burada da 4 TB olanı göstermişler. Tabii muazzam bir bellek. Yani burada o belleği mesela kaybeden insanın yüzü benim için daha ilginç bir konu. Çünkü 4 TB kart, yani USB bellek alıyorsanız onun dolu olması lazım. Dolu değilse niye zaten alıyoruz? Kaybolmaya bu kadar müsait bir cihaz herkes bence cesaret edip kullanamaz. İyi bir şey tabii belleklerin artması ama bunlar bir de kendileri de pahalı cihazlar. Daha mantıklı bir şeyi Lexar yapmış. 1 TB SD kart satışa sunmuş. O satışa sunmuş. 1 TB kart lazım mı? Bir defa bu da çok pahalı. Yani 2 tane 512'den pahalıya geliyor. Fakat $400 gibi bir fiyatı var. 1 TB evet mantıklı hale geldi çünkü 4K çekiyoruz. İşte ne bileyim makineler artık sırayla 60 FPS'yi de 4K 60 FPS'yi de çekebiliyor. Yüksek bitrate'lerde derken bir programı bu 1 terabayt diske belki de hakikaten sığdıracak hale geleceğiz. İhtiyaç haline gelecek. Bir de işte birden fazla bölüm çeken, video çeken insanlar habire SD kart değiştirmek yerine 1 terabaytta bir seferde işlenip görecekler belki. Çünkü o kartın bir de işte habire değiş tokuş yapıp işte boşaltılması var. Ne kadar çok kart olursa o kadar çok trafiğin karışması, kartların karışması, kaybolması var. Şey bile önemli. Bir kartı bir makinenin içine takma çıkarma adediniz. Hem kartın fiziksel yapısının bozulması, ömrünü azaltan bir şey. O her çıkartmanızda o ömürden yiyorsunuz. Makinenin kendisinin de bir ömrü var tabii, oradaki slotun da bir ömrü var. Ne kadar az transfer yaparsanız, kartı sok çıkar yaparsanız o kadar iyi bir şey. Tabii bunlar bu işlerden para kazananların öncelikle düşünmesi gereken şeyler. Bu güzel bir gelişme Elgato yayıncılar için ışık sistemi duyurdu. Şimdi ben bunun $200 bunun fiyatı, çok daha yüksek bir fiyatta çıkacağını düşünüyordum. Bence Elgato standartlarında $200 makul bile denebilir. Onun da sebebi şu herhalde, aydınlatma konusunda tekel değiller. Elgato'nun işi değil o sonuçta. Hepimiz bir şekilde bu LED sistemleri kullanıyoruz. Ben Fotokina'ya gittiğimde LED'çilerden geçilmiyordu. Her tarafta benzer Çinliler aydınlatma çözümlerini sunuyorlardı. Elgato burada kendi dokunuşunu çok güzel yapmış ve uygulama ayağını çözmüş. Zaten hani LED'çilerin utanması gereken kısım bu. Yani LED zaten olan bir şeydi. Bu sistemlerde benzerleri vardı ama işte bunu siz akıllı telefonla vesaireyle birleştirip daha kullanışlı hale niye getirmiyorsunuz? İşte o zaman Elgato gibi bir firma çıkıyor, bunu yapıyor ve diyor ki şu kadar sisteme $200 istiyor. Normal. Hakkı. Bunun güzel tarafı yayıncılar için olmasının şöyle bir esprisi var. Bu zaten fotoğrafta da görürsünüz. Şu kadar bir şey yüzü aydınlatıyor. Çünkü zaten yayın yapan adam bir monitörün arkasında kulaklığıyla bir klavye mouse'un öyle böyle duruyor. Orada siz onun elini, ayağını, vücudunu aydınlatmak istemiyorsunuz zaten. Daha çok yüzünü aydınlatmak istiyorsunuz. Şu işe yarayacak. İşte otomatik de ışık ayarını yapar, eder. Onlar ayrı konu ama siz normalde profesyonel olmayan bir kamerayla ya da cep telefonuyla çekim yapsanız da güzel sonuçlar alabiliyorsunuz ama bunun sırrı ışık. Şimdi bu ışığı eklediğinizde gerekli olan kameranın ihtiyacı düşmüş oldu. Yani süper bir kamera almak yerine daha normal bir kamera ya da cep telefonu kullanarak sırf ışık olduğu için düzgün sonuçlar elde edebilirsiniz. Hatta webcam'le de yayın yapan yayıncılar var. Onların da kalitesini bir anda ışık değiştiriverir. Çünkü normalde pazardan alacağınız, çarşıdan alacağınız ışıklar pek böyle bu kadar kullanıcı dostu olmuyor. Yayıncıların ihtiyacını düşünerek hazırlanmış bu ürünü. Ben çok beğendim. Bakalım bu Türkiye'ye biliyorsunuz Elgato bulunuyor tek tük de Corsair aldığı için Elgato'yu. Onlar üzerinden daha seri bir şekilde geleceğini düşünüyorum bu 2019 yılında. Öyle olursa zaten biz Corsair üzerinden bunu da elde ederiz. Bir şekilde incelemesini yaparız, testini de yaparız. HTC'den yeni VR başlıklar var. Vive Pro, Eye ve Cosmos diye. Tam hani aslında baktığınız zaman gündemden düştü bu başlıklar. Ama bir yandan da her firma yani biz artık bu işi bırakmıyoruz demiyor. Tam tersi geliştirmeye devam ediyorlar. Bu da daha önce konuştuğumuz göz takip sistemine sahip. Yani gözün bakmadığı kısımların render edilmeyip performans artışı sağlanması. Onu destekliyormuş. Cosmos biraz daha basit bir cihaz buna göre. Ve hani bir ucu biraz da açık, PC powered diyorlar ama hani çok fazla detay vermemişler. Kontrolcülerle çalışıyor yine. Birazcık belki mobil tarafta da çalışma ihtimali olabilir bu ürünün. Her ne kadar PC demişlerse de öyle bir kapı da açık bırakılmış. Süper bir haber. Corsair RGB LED'leri küçültmüş. Artık her yerimize sokacaklar o LED'leri bu sayede. Üstümüze takacağız. Alnımıza da böyle takar gezeriz. Ama hakikaten çok küçültmüşler. Yani bak, fotoğraftan bakmanız lazım. Buna kendinizin görmesi lazım. Bunun sayesinde artık hani %60'a kadar daha parlak oluyormuş bir defa. Zaten adamlar bunu yapan firmayı satın almışlar. Başka rakipler alamasın hemen diye. Bunun şöyle bir getirisi olacak. Bir defa güç tüketimini çok ciddi azaltmışlar. Şimdi kendileri diyor işte bunu taktığımız RAM'lerde daha az enerji harcayacak. Oraya giden enerji RAM'e gidecek. Daha çok overclock olacak. Bu hikaye. Buna inanmıyoruz tabii ki de. Ama modüllerin çok küçük olması büyük ihtimalle bizim artık hani o LED şeritlerde bir şeyler yazabilir, oynatabilir. Hatta minik minik figürler bile oynatabileceğiniz anlamına bile gelebilir. Hani şeylerde oluyor ya böyle büyük reklam panoları oralarda yapıyorlar. Onun gibi böyle şovlar daha çok böyle sadece bir tane kırmızı çizgine gidip gelmesi değil de daha çok yüksek çözünürlük, daha ne kadar çok LED kullanırsanız çözünürlüğünüz aynı monitör gibideki pikseller gibi düşünün. Arttığından daha çok şova ağırlıklı şeyler yapılabilir. Fiyatını düşürür mü onu bilmiyorum. Ondan çok emin değilim. Ama yeni bir anlayış gelecektir. Çünkü bu kadar küçülmesi kaba yani yerin az olduğu yerlerde kaba duracak şeylerin daha güzel eklenmesi. Mesela farenin yüzeyi fare çok ele uyumlu olsun diye kıvrımlı bir yüzey. Onun o yüzden belirli yerlerine koyabiliyorsunuz. Ama küçülürse kıvrımlı yerlerine bile daha küçük oldukları için sığdırılabilirler. Çok bambaşka bir şey olur yani bununla LED ürünlerin görünümü. İşte RAM'lere falan koymuş zaten Corsair ama bakalım. Bence kasalarda daha çok şov yapılır bununla. Şurada onun bir rakamı vardı da onu not etmeyi unutmuşum. Capellix'miş bu arada şeyin adı. LED'lerin adı. Onu üretim bandını satın almışlar. Bir süreliğine sadece Corsair üretecek. Corsair sonra şey yapar mı onu bilmiyoruz. Diğer rakiplerine de onu satar mı? Bence satar. Kendine saklayacağını düşünmüyorum. Daha karlı bir iş. Yani diğerleri de bu şekilde bu sistemi bir şekilde öğrenirler. Yani LED'deki trendler küçülme şeklinde olacakmış. Diyebiliriz. Evet, CES'ten derlediğim haberler aslında bu kadar. Daha fazlası için de ben tabii bekleyeceğiz. Samsung S10 20 Şubat'ta tanıtılacak. Onun haberi geldi. Bu Mobile World Congress'ten öncesine tekabül ediyor. Oradaki gürültünün dışında S10'u daha önce tanıtmış olacaklar. Herhalde eş zamanlı olarak yani buradan birileri gider mi yapılacağı yere yoksa Türkiye'de de bir lansman olur mu? Genelde öyle oluyor. Bir yerde lansman yapıldığında Türkiye'de de bir yer tutuluyor. Orada hem ürünü getiriyorlar hem de lansmanı takip ediyoruz canlı canlı. Yine herhalde 20 Şubat'ta biz S10'u size bir şekilde göstermiş oluruz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz lansmanlar hep öyle oldu. Türkiye'ye döneyim kısa bir süreliğine zaten belli günden telsiz ücretlerine zam geldi. Bu şey diye karşılanmış hani ben telsiz kullanmıyorum ki diye yazanlar olmuş. Tabii cep telefonunu düşünemiyor insan bir anlamda telsiz deyince. Minik bir zam belki ama tüm telefonlardan alındığını düşündüğünüzde muazzam bir rakam elde ediliyor sonuçta. O da yine zam hanesine eklenen ki şey olmaz. Hani cep telefonuna ödediğiniz faturanın içinde o böyle bir zerre. Hani artık ödediğimiz vergilerin içinde ama işte onun gücü bütün telefonlardan alınmasından geliyor. Devlet sürekli nereden neyi arttırabilirizin peşinde. Bakalım bu haftanın zam haberi buydu. Kodi Sony'nin kendilerini engellediğini iddia ediyor. Öyle sinirli bir tweet atmışlar. Daha önce de Kodi'nin bir böyle bir şey var, tarzı var. Ben hatırlıyorum birilerine daha böyle atar yapıyordu. Bağırıp çağırıyordu. Sony bakmış, incelemiş. Kodi önemli sonuçta. Akıllı TV ya da cihazlar içine ilk kurulan şey. Hataymış. Sony'nin yazılım tarafında. Bizim hatamız diyor Sony. Düzelteceğiz diyorlar. Dolayısıyla Sony kullanıcıları Kodi kullanmaya devam edebilecekler. Adobe ürünlerine zam geldi. Onu da söyleyeyim. Zaten maili almışsınızdır. Herkese mail atıyorlar. Benim durumumda işte ben 80 küsür lira ödüyordum. Eski müşteri olarak 156 liraya çıkacak. Benim kullandığım sürüm. Şey ayrımı kalkmış gibi gözüküyor. Sizler de eğer kullanıyorsanız yazın yorumlara. Yani öğrenci sürümü hep ucuzdur. Bu durumda hani kişisel ve öğrenci 150'ye birden fırlıyor. Normal ürünle öğrenci ayrımı sanki kalkmıyor gibi geldi bana ama. Şubat'ta devreye girecek. Şimdiki fiyatlar, şu anki fiyatlar eski fiyatlar. Linkini verdim. Şöyle olacak. Eğer şimdi alırsanız bu fiyatlarla bir sene daha kullanabileceksiniz zamdan etkilenmeden. Ya da geçmişte bir yıllık plan aldıysanız benimkisi de öyle mesela. O plan bitince devreye girecek o zam. O yüzden herkese aynı anda yansımayacak. Eğer hani bitmek üzereyse ya da şey bilmiyorum hani şu anda bir devam eden bir yıllığım var. Şimdi bir tane de şimdi alayım. 2 sene oluyor muyu? Ben denemedim. Ama sonuçta böyle bir şey almayı düşünüyorsanız bence şimdiden alın. Boşu boşuna 156 lira aylık ödeme yapmayın. Ciddi bir artış söz konusu. Ama bir yandan da evet büyük rahatlık oldu. Yani eskiden alamıyorduk bu ürünleri. Bir seferde çok pahalıydı. Ve o aldığımız sürümde kalıyorduk. Upgrade sürümüne özel fiyatla geçiyorduk vesaire. Şimdi artık her zaman en son sürümü kiralama yöntemiyle kullanmak güzeldi. Ama işte maalesef her şeyde olduğu gibi bunun da fiyatı artık özellikle hani daha öğrenciler için bence muazzam yüksek hale geldi. Başladığı noktayı düşündüğümüz zaman. Ama her şeyin fiyatı arttı zaten. Oyun gündemine geçeyim. Bungie ve Activision yollarını ayırıyor. Bu günün haberi. Yeni gelişme. Anlaşarak ayrılıyorlar. Bu önemli çünkü böyle kavga gürültüyle Kojima'da olduğu gibi ayrılan firmalarda bizim için önemli olan şey olan oyunlar arada kalıyor. Oyun kimde kalacak? İşte yapımcısıyla mı gidecek? Dağıtıcısında mı kalacak hakları? Öyle derken heba oluyor. Bazen dağıtıcısı işte bende kalacak diyor. Başka stüdyoya veriyor. O stüdyo onu rezil ediyor. Oyunu bırakıyor. Burada anlaşmış görünüyorlar. Destiny Bungie'de kalacak. Ve Bungie Destiny'yi devam ettirecek bir şekilde. Şeyi biliyoruz. Yapımcıların, dağıtımcı firmaların yapımcı firmalara nasıl baskı kurduğunu özellikle tarihlere yetiştirmek için gerekirse ne oluyor? Ürün hatalı çıkıyor. Eksik çıkıyor. Sonra DLC ile tamamlanıyor vesaire vesaire. Bir sürü oyun dönüyor. Şimdi bence artık serbest Destiny'yi bundan sonra istedikleri şekilde kendi zamanlarında takvimlerinde geliştirip bambaşka bir şeye dönüştürebilirler şu an. Çünkü Destiny 2'nin çok başarılı hikayesi olduğunu söyleyemeyiz. İlki güzeldi ama özgür olunca tabii şöyle bir üzerindeki zaman baskısı kalkınca da şey uzuyor. Gelişim süreci uzuyor. Onu da artık oyuncular razı olacaklar. Çünkü kötü oyunsa oyun çıkmasındansa hiç çıkmasın ya da uzun süre sonra çıksın daha iyi. Yeni Alien oyunu. Onda da bir şöyle bir mutsuzluk var. Blackout oyununun mobil olacağı ortaya çıkınca tabii ki Diablo'daki aynı isyan yaşandı. Alien Isolation bence en iyi Alien oyunu. Onun devamı gibi düşünüyordu ama bu oyun yapımcısı açıkladı. Aynı yani karakter aynı ama hikaye kesinlikle onun devamı değil. Hatta söylemiyorlar ama daha bunun devamı gelecek. Hani bu çıkacak oyun bununla bitmiyor diyorlar. Demek ki bir PC oyunu en azından konsol oyunu daha eklenecek seriye. Buradaki benim anladığım o ama tabii Blackout'un böyle çıkması, mobil oyun çıkması bekleyenleri üzdü. Demek ki burada yapılacak şey şu. Bu ders alınacak bu şeylerden. Önce bir şeyin devamı bekleniyorsa onun PC ve konsol sürümü ilan edilecek. Gaz alınacak. Sonra denecek ki bir de mobili var. Böyle bu sırayla gitse hiçbir sorun çıkmaz. Ama ana oyunu bekleyenlerin önüne mobil oyun koyarsanız hele ki böyle seri olarak devam eden oyunlarda insanlar tabii ki küfür eder. Call of Duty Marvel evreni ve Star Wars filmlerinden daha çok kazandırmış. Olabilir. Yani Call of Duty'nin hiçbir zaman satış sorunu olmamıştır. Ki o kadar laf edilmesine rağmen gayet doğal bir sonuç. Böyle de devam edecektir o seri. Şimdi Levent abiyi karşılayacak güzel bir haber var. Her yerde, bütün metrolarda, şimdi görecek o buraya gelirken, Night Online'ın posterleri asılmış durumda ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani gerçekten 4 gün sonra ne çıkacak karşıma? Ben süper yabancısıyım Knight Online'ın. O yüzden beraber göreceğiz altından çıkacak şeyi. Geri sayım sürüyor. Bayağı para harcanıyor belli ki tanıtımına. Bilenler yazsın tabii ne olduğunu. Division 2 15 Mart'ta çıkıyor. Ve Epic mağazasından çıkıyor. Steam'de olmayacak. Bir şeyin Steam'de olmamasının şöyle bir kıllandırıcı tarafı var. Şimdi Division oyununu oynayanlar zaten bunu da alırlar memnunlarsa diye tahmin ediyorum. Beni çok sarmamıştı. Bir de hani bir şeyleri toplayarak, toplamacılık yaparak ilerlenen oyunlardan sıkıldığım bir dönemde denk gelmişti. Bir de tabii arkadaşlarla oyunu arkadaşlarla oynayınca zevkli olması, asıl tadının çıkması benim de en çok oyunu oynamama sebeplerimden bir tanesi. Çünkü oynayacak arkadaşımız yok. Özellikle bizim oyun oynadığımız saatlerde. O yüzden ben Division 2'yi bırakmıştım. Division'ı bırakmıştım. 2'yi de almayı düşünmüyorum. Fakat Steam'de olmamasının kılığı şu. Steam şu imkanı sağlıyor. Mesela bir oyun çıkıyor. Siz pre-order yapmışsınız. Ya da şart değil aldınız. İçinde daha önce görmediğiniz dinamikler var. İşte oyun için satın almalar var. Size uyuz ediyor falan filan. Ve oyun ya da oyun iğrenç çıktı. Hiç anlatıldığı gibi çıkmadı. İade ediyorsunuz. Steam bu konuda iyi. Şimdi o yüzden bir firma oyununu Steam mağazasından kaçırdığında benim ilk bakmam gereken şey acaba diğer kendi mağazasında satılacak yeni yerde o geri ödeme sistemleri nasıl çalışıyor? İade sistemleri nasıl çalışıyor? Epic'in mağazasına açıkçası bakmadım henüz ama bildiğim kadarıyla hani beğenmezsen oyunu iade et tarzında bir şey yoktu. Bakarız ona da ama benim de için en kıllandırıcı şey budur. Bir oyunu siz iade edilebileceği ortamlardan kaçırıyorsanız orada arka planda bazı şüpheleriniz var olabilir oyundan. O yüzden hoşuma giden bir şey değil. En hani her şeyi bırakın. Bir client daha mı yüklenecek? Meselesi var. Yeter artık. Hani bir de şey yapıyorsunuz. Her client de aynı kalitede olmuyor işte. Yok yedek oyun yedeği alma konusunda, satın alma konusunda mesela Windows mağazasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz download konusunda. O yüzden ben böyle şeylerden hoşlanmıyorum. Gerçi şey satacak galiba Division 2 Epic dışında yani Steam'de olmayacak da Origin'de de olacak diye biliyorum. Bunu da söylediğim gibi daha önce AMD yeni ekran kartlarında bundle edecekmiş. Tekrar hatırlatayım. Bendeki bu haftaki haberler bu kadar. Şimdi daha sonra Levent abiyle bir CES bölümü çekilir. O aktarır. Zaten onun katıldığı toplantıda işte şu Intel meselesi vesaire onları çok fazla üstünde durmadım. O Samsung'a da gitmişti. Gittiği diğer şeyleri de görürüz. Ki CES sadece bilgisayar donanımlarının olduğu bir yer değil. Orada elektrikli arabayı da görüyorsunuz. Bir sürü trend görüyorsunuz. Artık bize anlatır. Biz de önümüzdeki hafta bu haftadan olan bazı önemli gelişmeleri belki bir sonraki gündemde de tekrar konuşuruz. Üstünden geçeriz. Ama şimdilik bu hafta 7-12 Ocak harf haftası gündemi bu kadar. Teknoseyir'e abone olmayı unutmayın. Hem YouTube'da abone olabilirsiniz hem de aynı şekilde teknoseyir.com üzerinden abone olabilirsiniz. Teknoseyir.com üzerinden abonelik ücretli değil bu arada onu da söyleyeyim. Plus sadece ücretli. Ne fark var? Teknoseyir.com'da sadece YouTube'da videoların altına yorum yaparken Teknoseyir'e gelirseniz orada istediğiniz her konu hakkında konu açabilirsiniz. Cevaplar alabilirsiniz. Biz de ağırlıklı olarak Teknoseyir.com üzerinden gelen mesajların cevaplarını veriyoruz. YouTube'da o kadar aktif değiliz. Aynı zamanda Teknoseyir Plus devam ediyor. Yine bize destek olmak isteyenler, bu yayınların bu şekilde devam etmesini isteyenler, memnun olanlar Plus abonelikleri alabilirler. Yeni senede de herhangi bir zam yok. Devam ediyoruz eskiden olduğu gibi. Yine Plus için de bazı fırsatlar yapacağız. Başka çalışmalarımız da devam ediyor. Geçen hafta dekoru değiştirmiştik. Onunla ilgili genel olarak yaptığım ankette de memnuniyet oranı daha yüksek. Bir defa sehpa gitti. İstediğim şekilde gitmedi. Ben onu yakmak istiyordum ama kapının önünde. Baktık hani burada ihtiyacı olan biri varmış. Ona verdik. Koltuk duruyor ama geri gelmeyecek. Çünkü bizim buradaki dar alanımız için o eşyaların hepsi çok büyüktü. O yüzden biz meseleyi küçültmeye karar verdik. Aramızda şu boy farkı kalksın istedik. Onu da başardık. Sadece küçük tefek ayarlar yapılacak. Sizden gelen geri bildirimler sonucunda. Mesela kalorifer peteğinin arkamda bulunan peteğin güzel gözükmediği konusunda hemfikiriz. O yüzden biraz daha kadrajımız değişik olacak bir sonraki gündemde. Arka tarafı sadeleştireceğiz. Onların bütün içeriğini de zaten değiştirmemiz gerekiyor. Belki şu saat komple yok olacak. Bazı değişiklikler yapacağız ama kabaca düzen böyle olacak. Bir de sehpa bakacağız belki bir ihtimal. Önümüzde şu Android'i söylemişsiniz. O aslında masanın ayağını kamufle etmek için konmuştu. Çünkü masanın kendi ayağı çok cılız çirkin bir şeydi. Öyle kamufle etmiştik. Başka bir kamuflaj malzemesi belki buluruz. O şekilde devam ederiz. Bir de tabii koltuğun şeye avantajı var şunların. Bunlardan elimizde çok fazla olduğu için çok konuk geldiğinde yine o boy farkını yaşatmadan sizlere güzel kadraj yapabileceğiz. Koltuğun maalesef yani bizim kanepenin kurtarılacak bir tarafı yoktu. Bazıları üzülmüş kanepe gittiği için. İşte ne güzel yayılıyordunuz diyen var. İşte o zaten istemediğimiz şey. Yayılmak hoş bir şey değil. Özellikle misafirler geldiğinde. Bir de uyutma özelliği var koltukların. O yüzden böyle daha dinamik olacağını düşünüyorum. O da artık geri gelmez. Ama yine de fikirleri olanlar varsa hani şunu yapın bunu yapın diye dinleriz. Ya da şey yapabilirsiniz doğrudan bakın işte şunu yerleştirin güzel olur dediğiniz eşyalar varsa işte masa, sandalye vesaire her şey olabilir. Bize linklerini atın yorumlara biz onları da değerlendiririz. Ufak ufak bir şeyler yapıyoruz. Çiçeği geri koyduk zaten. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Esas teknoseyir kadrajına. Orada bir eksiklik oldu çünkü öteki çiçek gerçekti ve öldü. O yüzden kurtaramadık kendisini. Şimdi sahte çiçek aldık. Artık bakım derdi yok. O orada duracak. Onun dışında da kabaca eskisi gibi devam ediyoruz. Levent abi dönünce o da kendi incelemelerine döner. Bu hafta hani biz gittiğimiz zaman bir yere bizim yokluğumuzu o hafta değil bir sonraki hafta hissediyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Mesela çünkü geçen hafta Levent abi vardı. Bu hafta yoktu. Bu hafta geçen hafta çektiği videoları izlediniz. Ama önümüzdeki haftanın videolarında tabii ne olacak? Bu hafta çekemediği için daha az olacak. CES'le başlayacak videolara diye tahmin ediyorum. Onu da herhalde bu hafta içinde ilk günlerinde çekip yayınlarız. Onun çektiği görüntülerle birlikte. Şimdilik benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tam kadro görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.